Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızdayız. Bugün programımızda tarihi çevre ve medeniyet bağlamında nasıl korunmalı konusuna dair birkaç kelam etmeye gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Medine'de bir gün Hazreti Ali Efendimiz kendisine edilen bir sual üzerine Besmele'yi anlatmaya başlamış ve konuşması takriben 7 saat sürmüş rivayete göre. Birisi demiş ki, ya Ali, 7 saattir Besmele'yi anlatıyorsun. Ne zaman bitecek? Hazreti Ali'nin cevabı, 7 günde sürebilir, daha fazla da olmuş. Şimdi burada Turgut Cansever çok güzel bir benzetme yaparak bu Hazreti Ali ile alakalı olayı anlattıktan sonra şöyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in bize ulaştırdığı hikmetlerden yola çıkarak hayatımızı zenginleştiren ecdadımızın duyarlılığıyla şekillenen Türk-Osmanlı şehirlerinin nasıl olduğunu anlatmak da herhalde 7 sene sürer. Ne kadar müthiş bir özetleme mecburiyetiyle karşı karşıya bulunsak da bunun bu şekilde olduğu, yani ne kadar özetlersek özetleyelim bunu yıllarca anlatmanın mümkün olduğunu da ifade etmenin bir zaruret olduğunu düşünüyorum, diyor Turgut Cansever. Kıymetli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim ve onun belirli alanlara yansıması olan tasavvufun bütünlüğünü hiç göz ardı etmeden, hep göz önünde bulundurarak bazı şeyleri kabaca, çok kısa bir şekilde anlatmak istersek denilebilir ki, takvanın mutlak doğruya yönelişi, İhlasın bize bütün yanılgılardan kaçınma yollarını öğretişi, tevazuunun, veranın, yakinin neler olduğunu anlamak, bunlara ilaveten Batı dünyasında büyük olduğu zaman teşekkül eden o abidevilik, aslında Batı dünyasında tam manasıyla bir abidevilik değildi, hakikaten görünürde de monumentalite denilen büyüklük hissine tekabül eden, tam gerçeğin kendisi ve yansıması olmaktan doğan büyüklüğü, yani gerçekten bir yapıya baktığımızda o büyüktür. Göze, zihne büyük gelen bir yapıdır, zaten büyüktür. İşte bu büyüklük dolayısıyla insanın kalbini ürperten ki, Batı uygarlığındaki temel meselenin, bu gerçi birazdan tekrar bu Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in insanla Allah ilişkisine, insanla yaratıcı ilişkisine değinmek gerekecek veya ilk insanın tarih sahnesine çıkış serüvenine tekrar girmek gerekecek. Orada belki konu daha detaylı şekilde konuyu anlatma fırsatımız olacaktır. İşte bu insanın kalbini ürperten paradigmalara, dünya görüşlerinin o altyapılarına dayanan bir telakki olarak, diğer tarafta insanı adeta bir saygı hissiyle harekete geçiren İslam abideviliği. Büyük dağlar gibi binalar yapmadan, en küçük sanat eserinde nasıl tezahür ediyor? Bunun bilgisiyle teşekkül eden bir kültürün, şehirlerinin bugün nereden nereye geldiğini ve hangi meselelerle karşı karşıya bulunduğunu, buradan hareket ederek de yeni yol ayrımında hangi yolu seçmemiz lazım geldiğini ortaya koymanın bir zaruret olduğunu düşünüyor kıymet verdiğimiz mütefekkirler. Ferdiyetten ziyade şahsiyetimiz, dini bilgimiz ve inancımızdan, kimliğimizi, maneviyatımızı, ruh halimizi, manevi alemimizi, bu bilgiye dayanarak şekillendirmemizden kaynaklanıyor şahsiyet dediğimiz husus. Bu büyük erdem, ilahi lütfun bütün derinliğiyle gelecek neslin hayatını şekillendirmesi için daha derinden, daha deruni anlaşılarak onlara ulaştırılması, intikal ettirilmesi bir vazife bizim için. Bu vazife birinci derecede önemli. Yine Turgut Cansever'in geçmiş yıllarda, hatta bundan 20-25 yıl önce, Bosna Savaşı akabinde, Ankara'da Bosna Anıtı için Sayın Başkan jüriye bizlere davet ettiğinde şunları şart koştum diye bir olayı aktarıyor. Diyor ki, Bosnalılar inançlarının yansıması olan dünyalarını, inşa ettikleri dünyayı, ki hakikaten Balkanlara gidenler özellikle Bosna ve Hersek'in işte Travnik gibi, Saraybosna gibi, Mostar gibi şehirlerinde gezenler şunu göreceklerdir ki Bosna'daki hayat hakikaten Anadolu'daki belki bundan 50 sene, 60 sene, belki 100 sene önceki hayatı yansıtır. Yavaş şehirlerdir, sakin şehirlerdir bunlar. Hızlı olmanın mümkün olmadığı şehirlerdir. Ve bir insanın tabiatı fark edebilmesi, insanı fark edebilmesi, tarihi dokuyu, mimari dokuyu ve medeniyetin o anahtarlarını fark edebilmesi için bazen durması ama genel itibariyle yavaş olması gerekir. İşte Bosnalılar inançlarının yansıması olan dünyalarını, inşa ettikleri dünyayı, bu inançlarının tam ifadesi olan biçimler alemini korumak için öldüler. 300 bin kişi bunun için can verdi. Bizse bu dünyayı kendi ellerimizle yıktık. Bundan pişman olduğumuzu, utandığımızı ortaya koymadan, pişmanlığımızın ifadesi olarak da yanlışımızdan vazgeçtiğimizi, bundan sonra doğruyu yapacağımızı ifade etmeden Ankara'da anıt dikmek hem kendimizi hem Bosnalıları hem gelecek nesilleri aldatmak demektir. Bosnalılar niçin şehit oldular? Kimliklerini ve değerlerini korumak için. Bizse bugün şehirlerimizdeki bu çarpık kentleşme deniliyor aslında ama kentleşme zihniyetinin kendisi çarpık bir düşüncenin ürünü. Bu kentleşmeye dur demeden veya bunu kabul etmeden, bunun hakikaten çarpık bir zihniyet ürünü olduğunu fark etmeden Bosna ile alakalı bir anıt dikmenin hiçbir manası yok. Bu işte Bosnalıları, gelecek nesilleri ama en başta kendimizi aldatmak anlamına geliyor. Eğer bunu vaat ediyorsanız, yani Ankara'da eski Ankara evlerinden oluşan bir mahalleyi inşa etmeyi ve onları yok eden yanlışın ürünlerine engel olmayı vaat ediyorsanız, o zaman Ankara'da bir Bosna anıtı yapmaya hakkınız vardır, diyor Turgut Cansever. Bugün Türkiye şehirleşmesini bugünkü hale getiren yanlışlardan vazgeçmezsek ne olacak? Bugünkü durumumuz nedir? Bugün Türkiye şehirlerinde ruhsat verilerek inşa edilmiş apartmanlarda yaşayan nüfus, takriben şehir nüfusunun %60'ına tekabül ediyor. Yaklaşık 45-50 milyona kadar yakın insan bugün şehirlerde yaşıyorsa, bunun neredeyse 25-30 milyonu bu çirkin binalarda yaşamlarını sürdürüyorlar. Geri kalan yaklaşık 15-20 milyonsa hukuki olmayan, ülkenin yasaları çiğnenerek yapılan gecekondularda yaşamak durumunda bugün hem İstanbul'da hem Ankara'da hem İzmir'de, büyük şehirlerimizde. Birinci nesil gecekonduları kuranlar, birisi bir dağ başında ev inşa etmişse, ikinci, üçüncü evi, birinci, ikinci evin yerine göre onları rahatsız etmeyecek kadar uzakta fakat onlarla bir cemaat teşkil edecek, toplumsal yapıyı o sosyolojik ihtiyaçları karşılayacak düzeyde. Bir dayanışma imkanı teşkil edecek kadar yakında yapıyordu. Evet, mahremiyetin burada hem korunması, yani mahremiyeti koruyacak kadar uzak ama sosyal ilişkiyi sekteye uğratmayacak, sosyal ilişkiyi bozmayacak kadar da yakın inşa ediyorlardı evlerini. Ve bu insanlar böylece içinde yaşadıkları çevrenin bilinçli teşekkülüne katılıyorlardı. Komşuluk mesafelerini sosyal mesafeler üzerine inşa ediyorlardı. Çevrenin farkında olmak mecburiyetiyle karşı karşıyaydılar. Burada biz aslında gecekondu zihniyetinin dahi o bundan belki 50-60 yıl öncesinde bıraktığımız medeniyet telakkisinin bir tezahürü olarak görmek mecburiyetindeyiz. Bugün gecekondunun sadece estetik olarak değerlendirmiyoruz. Bunun sosyal ilişkiler, sosyal ağlar zaviyesinden de baktığımızda apartman veya rezidans veya gökdelen zihniyetinden çok daha medeni bir anlayışın ürünleri olduğunu, toplumsallığı korumaya yönelik olduklarını söylemek mümkün gecekondu anlayışının. Muhammed İkbal, Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de bu yasak meyvenin yenilmesi hadisesinde asgari bir farkın olduğuna işaret ediyor, dikkat çekiyor. Tevrat ve İncil'de malumunuz, Hazreti Adem ve Havva validemiz bu memnu yasak meyveyi yediklerinde Cenab-ı Allah'ın emrine karşı gelerek günahkar oluyor ve cennetten kovuluyorlardı. Evet, bir kovulma vardı ve affedilmezlikle, affedilmeden kovuluyorlardı. Ve hiçbir zamanda affedilmediler. Ne zamana kadar? Ta ki Tanrı'nın kuzusu dedikleri İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inerek yine Yahudiler tarafından, İsrailoğulları tarafından katledilmesiyle bir kurban, bir sunak gibi değerlendirip bunu bir o sunakta sunulan bir kurban olarak değerlendirip onun kanının ve etinin işte bu yasak, bu memnu meyvenin günahını örttüğünü ve insanların değil aslında Hristiyanların, İsevilerin bu günahtan beri olduğu, vaftiz olmak suretiyle Hazreti İsa'nın kanını içmek ve etini yemek suretiyle bu günahtan arındıklarını dile getiren bir felsefeden, bir dünya görüşü temelinden bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de anlatılış şekli farklı. Yani evet, bir meyvenin veya yasak edilen bir şeye yaklaşmak söz konusu. Fakat buradan sonra kesinlikle farklı. İnsan cennette bulunuyor. Cennet mutlak uyumun olduğu ortam. Çelişkilerden uzak, çelişkilerin kesinlikle bulunmadığı, mutlak bir uyumun var olduğu ortam. Burada uyum mutlak olduğu için insanın çevresinin farkına varması imkansız. Çünkü uyum mutlak. Şeytanın dürtüsüyle bu yasak olan ağaca yaklaşıyorlar. Fakat Hazreti Adem ve Havva validemiz günah işlediklerinin farkındalar, fark ediyorlar ve pişman olup tövbe ediyorlar. Pişman olunca Allah, Cenab-ı Allah, Rahman ve Rahim olduğu için Hazreti Adem ile Havva validemizi affediyor. Bu fiilin sonucunda içinde yaşadıkları dünyanın farkına varıyorlar. Dünyanın farkına varınca onun sorumluluğunu taşıyabilecek tek yaratılmış haline geliyorlar. Dağlara, taşlara, ovalara, meleklere, bütün mahlukata teklif edilen emaneti artık insan yükleniyor. Çevrenin, Allah'ın yarattığı güzel dünyanın hüsnü muhafaza edilmesi sorumluluğunu üstleniyor artık insan. Ve Hazreti Peygamber'in bize buyurduğu şekilde, yeryüzündeki esas vazifelerinin dünyayı güzelleştirmek, arzı imar etmek olduğunu idrak ederek, bu mesuliyeti yüklenerek beşerden Adem sıfatına, insan sıfatına geçiyorlar. Bu bir tekamül aşaması. İslam düşünürleri bu aşama olmadan insan için başka bir tekamül safhasının olmayacağını da söylüyorlar. Hakikaten bu artık bu bir eşik. Bu eşiği aşmadan artık o bizim kamil bir mümin olma yolundaki serüvenimiz, hikayemizi sürdürmemiz mümkün değil. Önce bu eşiğin aşılması lazım. Beşerden Adem'e geçişin gerçekleşmesi lazım. Çevre karşısında sorumluluk duygumuz, bir güzelleştirme irademiz olmadığı takdirde ne güzel sanatlardan, edebiyat, şiir, marif, ne kültürel hiçbir şey yapmanın mümkün olmayacağını söyleyebiliriz. İnsanı günahkar addeden, günahkar kabul eden Katolik Kilisesi'nin yaklaşımıyla İslam'ın yaklaşımı bir anda birbirinden farklı iki kültürün ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dünyayı güzelleştirme sorumluluğunu yüklenme devresinde ekmeli mahlukat olan Adem güç buluyor. Allah'ın dünyadaki halifesi durumuna yükseliyor ve böylece güzel bir dünyayı inşa etmek, bu büyük mertebeye erişmek de her insanın vazifesi, her insanın hakkı haline geliyor. Bu hakkı, bu yücelme hakkını merkezden emir vererek binaların yüksek yapılması, komşuya konulacak olan mesafelerin azaltılması, yer kazanımı adı altında bir döner merdivenin nasıl inşa edileceğini bilmeden, Türkiye'de takriben 20 yıldır imar mevzuatında yürürlükte kalan yanlış döner merdivenin tarifini çizenlerin emirlerine bırakarak, asli insan olma, Adem sıfatına erişme hakkını insanın, aslında insanın iradesinin elinden alınmasının söz konusu olduğunu, Bunun sadece bu işi düzenleyenler değil, insanın iradesinin alınması meselesi aslında müteahhitlik sisteminde insanın hazır evlere, paket evlere yerleştirilmesi, burada ikame ettirilmesi suretiyle insanın iradesinin elinden aldığını görüyoruz. Alındığını görüyoruz. İnsanın en mühim hususiyetinin aslında iradesini kullanmak, Cenab-ı Allah'ın külli iradesi karşısında bu iradeye ram olacak olan o cüz'i iradesini kullanması olduğunu biliyoruz. Diğer mahlukattan ayıran insanı bu iradesini kullanma kabiliyeti. Ancak insanın iradesinin elinden alınması, insanın aslında o en asli hususiyetinin de elinden alınması anlamına geliyor. Bir diğer husus da şudur ki kıymetli dinleyiciler, insanın evet iradesinin elinden alınması konunun bir boyutuyken, insanın iradesinin abartılması, insanın iradesinin tabiata hakim olma, onu kontrol etme, onu tahrip etme boyutuna ulaşması da aslında burada tam manasıyla ifrat ve tefrit meselesi üzerinde durmak gerekiyor. Müslümanların asli sınıflandırma demek belki uygun olmayacaktır. Ancak asli olarak tanımlanmalarının veya asli tanımlanmaları onların vasat ümmet oluşudur, itidalli oluşlarıdır. Söz gelimi dağlar şehirlerin üzerine yerleştiği topografya düz çizgiler üzerine alacak nitelikte değil. O halde şehir üzerine yerleştiği topografyanın özelliklerine, onun gayri muntazamlıklarına uyularak meydana getirilecek. Eğer sadece hesaplamalar, sadece cetvellerle yapılan bir topografya üzerine eğer evler oluşturursak, dikdörtgen parseller üzerine şehir kurmak istersek, evlerin birbirine göre çok az sayıda farklı yerleşme ihtimali olacak. Bu da işin insanın iradesinin dışına çıkması, insanın iradesini uygulayamaması anlamına geliyor. Halbuki topografyanın düzensizlikleri takip edilerek yolları çizdiğimiz zaman, Bursa'da olduğu gibi imkanlar artacaktır. Evlerin içerisinde yerleşecekleri parsellerin bu düzensiz biçimleri, o parselin içindeki evi diğer tarafındaki komşusunun istikametinde, sol tarafındaki komşunun istikametinde, sokağın, arka çizginin, birine yakın yahut öbürüne yakın kurma gibi birçok imkan verecektir. Burada insan kendi iradesini yansıtma fırsatı bulacaktır. Eğer ev sahibini sokaktan biraz ileri yahut tamamen geri almak gibi birçok yerleşme alternatifiyle karşı karşıya bırakır, şuna da dikkat etmek gerekiyor ki bizim kültürümüz bir tarım kültürü değil, bir şehir kültürü. Genellikle bu coğrafyanın yetiştirdiği aydınlar, tarım kültüründen geldikleri için Türkler şehir kurmayı bilmiyorlardı diyorlar. Bu yoruma katılmak mümkün değil. Bizdeki tam bir şehir kültürüydü bilakis. İnsanlar aralarındaki münasebeti kendileri düzenliyorlardı. Bu şehirler Paris gibi, Hristiyan ortaçağ şehirleri gibi tabiattan kopmuş, ona bigane kalmış şehirler değildi. Tabiatla bütünleşmiş bir şehir kültürü vardı. Bu bakımdan ne orman ortasındaki evlerden oluşan Orta Avrupa yerleşmeleri gibi ne de Amerikan şehirleri gibi ağacın içerisine gömülmüş yapılardan oluşuyordu. Tabiatla insan elinin meydana getirdiği ürünün dengesinden oluşuyordu ki bu çok mühim bir hadise. Tabiatın içerisinde kaybolduğunuz zaman dünyayı güzelleştirme ve düzenleme bakımından sorumluluklarınızın bir kısmını mecburen terk edersiniz. Halbuki Osmanlı İslam şehirleri tabiatı içine almakla beraber tabiata, her ağaca, her çalı parçasına, her çiçeğe yüce bir değer kazandıracak şekilde insanın düzenlediği bir dünyanın ürünüydü. İnsanın dünyayı nasıl güzelleştirdiğinin, arzı nasıl imar etmesi gerektiğinin bir numunesi şeklindeydi. Bu bakımdan insanlık tarihinde benzeri çok az görülen ve bu kadar yaygın hiçbir örneği bulunmayan bir ürün. Osmanlı şehrinin bir diğer veçesine işaret etmek gerekir. Büyük odak noktaları, büyük abideleri değişmeyen, yani dinin evrensel gerçeğine uygun olarak değişmeyen yapılar meydana getiren, fakat insanların kısa ömürlü hayatlarının, sürekli değişen ihtiyaçlarının gerekliliklerine açık şehirler kuruluyordu. Bu husus birçok konuyu anlatmak için, aydınlatmak için mühim. İslam bir taraftan evrensel gerçeği tesis ederken, öbür taraftan da Kâbe'yi tavaf edenlerin her adımda onu farklı bir şekilde görmeleri biçiminde ortaya çıkan bir gerçeğe, aslında daha doğru ifade bir hakikate işaret eder. İnsanlık tarihinde benzeri olmayan bir biçimde evrensellikle mahalliliği bütünleştirmiş, insanların hem mutlak gerçeği hem de bulundukları noktanın mahalli realitelerini anlamalarına fırsat veren yapılardır bu Osmanlı Türk evleri. Bu bakımdan ne Paris, ne Londra, ne New York, hiçbir dünya şehrinde Osmanlı İslam şehirlerinin eriştiği, yaratılışın icabına göre davranma, Allah'ın emirlerine bu emirlerin tezahür ettiği bütün alanlarda kayıtsız şartsız uyma, ram olma biçiminde mükemmel çözümlerin var olmadığını bir kere daha ifade etmek gerekiyor. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bu kadar kıymetli tecrübeleri tekrar kazanmak için yapmamız gerekenler şunlar. Bu değerlere, bu kadim değerlere bağlı bütün mahalli idareler, ellerine geçen ilk fırsatta şehirleri büyütmek yerine, şehirlerin 15-30 kilometre ötesinde küçük organize sanayi bölgeleri ve onların etrafında 5-10-50 bin kişilik şehirler kurmaya başlamalı. Her mahalle, ki mahalle kültürü bizim özellikle Anadolu'dan başlayan ama bütün Osmanlı coğrafyasında görülen şehir biçimimizin en küçük yapı taşı olmakla birlikte en önemli parçasıdır mahalle hayatı. İşte her mahalle eğer o şehrin mimarları ihtiyaç duyarsa, ülkedeki diğer meslektaşlarının davet edildiği toplantılarla o şehir için gerekli olacak konut mimarisinin, mahalle teşekkürünün standartlarını ortaya koymalı ve bu şekilde meydana getirilmeli. Elbette önce pilot projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Sahip olduğumuz malzemeyle adım adım güzel dünyamızı, anneannemizi, inançlarımızı yansıtan mahalleleri ve şehirleri nasıl kuracağımızın işte bu pilot çalışmalar eliyle bir tecrübesinin yapılması lazım. Bu uygulama en kısa zamanda her şehrimizde, ülkemizin her bölgesinde başlatılmalı. Üzerinde bulunduğumuz yolun bir tarafında felaket, bir tarafındaysa cennet var, Turgut Cansever'in söylediği gibi. Bu yol bizi cennete götürecektir inşallah. Evet, kıymetli dinleyiciler, bir İslam Şehri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir haftada yeni bir İslam Şehri programıyla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.